Ayrım 39.
Herkesin bahçede güneşlendiği bir gün dikizci Tankut yatağından kalktı, sevgilisinin eski mektuplarını okumaktan kızaran gözlerini ovuşturdu, esnedi, kaşındı. Yan ranzada açık bir şekilde duran tavasın kitaplarına ve kalın defterine baktı. Kitaplardan ne tür notlar alıyor bu adam acaba diye meraklandı. Sertleşen ve dikelerek donunu çadırlaştıran maslahatını yana doğru yatırdı. Kalın defteri aldı, okumaya başladı. Okudukça güldü, güldükçe afalladı, küfretti. Hızla çevirdi sayfaları. Yüzlerce dolu sayfa karşısında ürperdi. Abirliler bahçeden geldiklerinde Tankut durumu Azeroğlu'na anlattı. O gece Azer, grup sorumlularıyla tek tek konuştu. Ertesi gün Tavas'ın alınmadığı bir toplantı düzenlendi. Arkadaşlar diye başladı Azeroğlu. Dilinin kuyuya attığı taş suyu zehirliyor. Çıkarmak zorundayız bu taşı. Tankut arkadaşın söylediğine göre Tavas'ın 600 sayfalık kalın defteri tamamen koğuşla ilgili bilgileri içeriyor. Bu durumu ciddi bir şekilde ele almalıyız. Son bir yıl içinde koğuşumuzdan Tavas'ın defterleri aracılığıyla idareye bilgiler sızdığı kanısındayım. Yanılmıyorsam 9 ay önce aramalar sırasında idare Tavas'ın kalın bir defterini götürdü. O zaman Tavas'a defterde ne olduğunu sordum. Bana kitaplardan derlediği bilgilerle dolu olduğunu söyledi defterin. Yalan söylediğini sanıyorum şimdi. Ki 9 ay önce götürülen o kalın defterinde bizlere ait bilgilerle dolu olduğu kanısındayım. Sakın anılarını yazmış olmayasın diye sormuştum o zaman. Çünkü bu adam müşahedede kaldığı zamanlarda anılarını yazmış, getirip bana okutmuştu. Bunları hemen yırt, aramalarda idarenin eline geçerse güç duruma düşeriz diye ısrar etmiştim. Yırtmamış ve o yazılarda bir hafta sonra aramalarda ele geçmişti. İhtiyar burnundan çıkardığı ham maddeyi parmaklarının arasında yuvarlayarak, ''Delilerin manyakların arasında kaldık.'' diye homurdandı. ''Bu adamın kıçını temizlemekten burnumuz çürüdü.'' İhtiyarın burnuna baktı herkes. Kıs kıs güldü ufaklık. İyi niyetli bir gardiyanın sık sık, ''Aman dikkatli olun, açık veriyorsunuz.'' demesi şimdi anlam kazanıyor, dedi Hasan. ''Bu adamın serseriliklerine daha ne kadar katlanacağız?'' diye bağırdı muhtar. Ekşimiş, sarımsaklı eşek baklası gibi kokutup duruyor koğuşu. Şimdiye kadar 3 kez koğuşta takıştığı insanlara saldırdı. Koğuş sırlarının idareye sızmasına neden oldu. Tonlarca gıcıklık yaptı. Daha geçenlerde karşımda oturmuş kuru fasulye yiyordu. Ben kendiminkini bitirdim, doymamıştım. Doymadığımı çok iyi biliyordu. Sırf bana gıcık olsun diye götürüp kuru fasulyesini çöpe döktü. Bana vermedi alçak herif. Götürüp döktü. Böyle kin ocağı kalleş bir herif görmedim ben. Bağırmadan konuş. Yapılması gereken şey diye söze girdi Kazım. Şu anda Tavas'ta bulunan kalın deftere el koymak, defterdeki bilgilere göre hareket etmek. Deftere el korsak hepimize saldırır dedi Bilal. Domuz gibidir. İçimizden birisini mutlaka haşat eder. En iyisi iki kişi görevlendirmek. Tavas havaya çıktığı zaman bu iki kişinin koğuşta kalarak defteri gözden geçirmesini sağlamak. Evet diye onayladı Çilçil İbo. Böylesi daha iyidir. Bu okuma işleminden sonra defterlere el konulmalı. Tavas hakkında bir karara varılmalıdır. Tavas'ın zıpır zırman havasını indirmenin zamanıdır artık dedi Cibo. Ağzını kıracağım vallahi bangoba herifin. Yetti artık. Koğuşun huzurunu dinamitle, faşistlerle çatışmalarda güç duruma düşür, anı yaz, aptal aptal bilgi sızdır. Bu ne yahu? Soruna kodes havasıyla değil, sınıfsal bir bakış açısıyla yaklaşmalıyız diye çıkışınca Mestan, herkes içinden bir ''Of anam of!'' çekti. Tavas denilen bu megalomanyakta mülkünü yitirmiş tipik bir kıl kuyruk, küçük burjuvanın kibiri var. Ben bu müptezelin kaçık olduğuna inanmıyorum. Ufaklık yanındakine ''Deli delinin deli olduğunu nasıl anlasın ki?'' diye fısıldadı. Kalemini çıkardı cebinden ihtiyar, gülümseyerek başını salladı. ''İnanmıyorum çünkü'' diye sürdürdü Mestan. Kendi sınıfının adiliği, dümenciliği, kaparozculuğu ve müptezelliği paçalarından akıyor. Koskoca kainat nefret ediyor bu heriften. Arıyı kara Fatma'ya dönüştürür bu herifin ruhu. İhtiyar önündeki kağıda, bir gün intihar edersem böyle bir toplantıda bu herif konuşurken edeceğim cümlesini yazıp ufaklığın önüne sürdü. Ufaklık ise çizdiği üç ayaklı, kıl kuyruk küçük burjuvayı gösterdi ihtiyara. Tavas denilen bu herif, uzatma Mestan. ''Tamam uzatmayacağım.'' diye kinle baktı Azeroğlu'na. Tavas denilen bu herif, antiproleter tavırları sergilemekten özel olarak zevk alıyor. Proletaryanın bu tip zırtapozlara ihtiyacı yoktur. Bu tip öğütücü öğeler, küçük burjuvazinin proletarya saflarındaki kusmuğudur. Bunu böyle, yahu yeter gözünü seveyim Mestan, seni dinleyen biz küçük burjuvaların yüreğinde azıcık proletarya sevgisi var, onu da sen yok etme. Adamı değerlendirip sözü uzatmana gerek yok. Önerin neyse onu söyle. Allah Allah. Öfke kıvılcımlarıyla alazlandı bakışları Mestan'ın. Yüzünü ruhundan kopan kara rüzgar, küçümseme, küfür ve iğrenme rüzgarı bastı. Kaşları çatıldı, huysuzluk kriziyle titredi kirpikleri. Demokrasinin ırzına geçmekten ne kadar zevk alıyor bu koğuş diye bağırdı Mestan. Bu müptezel uçkurla halkın anasını ağlatırsınız siz yarın başa geçerseniz. Ben ne zaman teorimi konuşturmaya başlasam birileri mutlaka müdahale ediyor. Finans kapitalin zindanında buluşan sınıflar birbirlerine tahammül etmek zorundalar. Ayrı yollarda yürüseler de aynı hedefe vurduklarını unutmamalılar. Proleter demokrasisinin zerresi yok bu koğuşta. Oturduğu yerden ayağa kalktı Bilal Günel. Bu koğuş bir kişi hariç, Mestan'a baktı, küçük burjuvaların koğuşudur dedi. Küçük burjuvaların koğuşunda proleter demokrasisinin kırıntısı elbette olmayacaktır. Bu durumdan neden yakınıyorsun ki? Bu toplantıda bazıları kepazeliği ısrarla sergiliyor diye ayağa kalktı Mestan. Hiçbir sınıfın diğer bir sınıfla kepazece alay etme hakkı yoktur. Protesto ediyor, sizleri basurlaşmış beyinlerinizle baş başa bırakıyorum. Kapıyı çarparak çıktı. Toplantıya katılanların yarısı keyifli keyifli güldü. Toplantılarda çengeli hep Mestan'a takıyorsunuz arkadaşlar. Sabırlı olalım biraz. Mestan'la konuşurken unutmayalım onun mestanlığını lütfen diye çıkıştı Azeroğlu. Tavas'ın defterinin konusu ve kapsamı iki gün içinde anlaşıldı. Tavassız ikinci bir toplantı yapıldı. Bir saatlik değerlendirmeden sonra toplantıya çağrıldı Tavas. Hasımlarını tepelemiş darbeci genç bir general gibi dimdik girdi toplantıya. Son üç gündür seni konuşuyoruz Tavas diye söze girdi Azeroğlu. Koğuş şu anda 9 aydır harıl harıl yazdığın defterlerin içeriğini ve kapsamını bilmektedir. Tavas kızardı, endişelendi, seyirmeye başladı sol yanağı. Burun çekişleri arttı. Aylar önce uyarılmana rağmen direniş hakkında toplantılar, kişisel sohbetler ve yaşantılar hakkında ayrıntılı notlar tuttun. Sorduk, yalan söyledin. Kitaplardan notlar aldığını belirterek yazmayı sürdürdün. Ve senin bu yalancılığın, delice kör inadın bize çok pahalıya mal oldu. İdare senin çılgın ve isabetli kaleminden bir yığın şey öğrendi. Planlarımızı önceden bilerek, bakanlığı bilgilendirerek hareket etti. Bunun zararlarını tabii sadece bu koğuş değil, tüm cezaevi çekti. Ayrıca bu koğuşa geldiğinden bu yana saldırganlık ve kışkırtıcılık çizgisini bırakmadın. Hiçbir öneriye yanaşmadın. Hiçbir eleştiriyi kabul etmedin. Komün yaşamını dinamitlemeye çalıştın. Komünden ayrılırken hiç yüzün kızarmadan herkesi komünden attım diye ilan ettin. Dengeni ve felsefeni yitirmiş bir adamsın sen. Ciddi bir tedaviye ihtiyacın var senin. Koğuş defterine el koymuş ve seni koğuştan çıkarma kararı almıştır. Bugün müdürü çağırıp kendisinden seni revir almasını isteyeceğiz. Bir diyeceğin varsa söyle, yoksa git eşyalarını topla. Merakla bekliyordu herkes. Kin, alay ve hüzün karışımı bir ışık vurmuştu bakışlarına Tavas'ın. Zaman durmuş, belirsizleşmişti mekan. Benim yargıcım tarih, avukatım ise şimdiye kadar verdiğim destan bayraklı direnişlerdir. Duvarlar sizi ciddiye almıyor diye bağırdı. Kanı donmuş, derisi kemiğine yapışmış, osuruklu koca karıları bile gençleştirecek, güzelleştirecek, aşka getirecek bir inanç var bende. Kokusu burun çürüten foseptik çukurlarını çiçeklendirdi bu inanç. Ama sizin taş kafalarınız, çöl yürekleriniz karşısında aciz kaldı bu inanç. Hepinizi tecrit ediyorum ve eşyalarımı toplayıp gidiyorum. Küçük insanlarla, antropolojinin kokuşmuş kusmuyla uğraşacak zamanım yoktur. Kalktı, kapıya yöneldi. Çıkarken, tarih sizi zırhlı düşman tugaylarıyla değil, benimle cebelleşmek için var etmiştir diye gülümsedi acı acı. A1 bu söz sayesinde son kez güldü Tavas'a. Müdür ikindiye doğru geldi. Kendisine Tavas'ın ruhsal bakımdan tedaviye ihtiyacı olduğu, koğuştan revire alınması ve bir müddet sonra da bir ruh hastalıkları mütehassısına gösterilmesi söylendi. Çenesini avucunun içine alan müdür ciddileşti, karşı çıktı ilkin. Koğuş ısrar edince kabullenmek zorunda kaldı. Tavas şişenin dibindeki sütü lıkır lıkır boşalttı boğazına. İki bisküvi yedi, burnunu çekti. Eşyalarıyla birlikte koğuştan çıkarken hüzünlendi. Abirlilere dönerek, "Akıllanın, akıllanın," dedi. "Direnişlerin kahramanlara ihtiyacı vardır. Kahramanları bisküvi gibi harcıyorsunuz. Beni harcayamazsınız. Üzerime bir daha böyle çaylakça gelmeyin. İki fakülte bitirin, babalanında gelin." 1984 Mart'ının parlak bir pazar sabahı güvercin sürüleri bastı cezaevi çatısını. A3 koğuşunun sayısı Levent Hoca'nın arkadaşlarıyla birlikte elbise eyleminden ayrılacağını bildirmesi sonucu 3'te 1'e indi. Savcıyla özel olarak konuştu Levent Hoca. 15 arkadaşı olduğunu, elbise giyeceklerini bildirdi. Ancak bir şartı vardı. Tarafsızlara gitmeyeceklerdi. Elbise giyecek ama İstiklal Marşı söylemeyeceklerdi. Bunun için kendilerine özel bir koğuş açılmalıydı. Bu duruma son derece sevindi Kayserili savcı. Birkaç çiğ kahkaha attı. Hocayı tarafsızlara gitmesi için zorladı. Hoca elbise eylemini bırakmanın her şeye boyun eğme anlamında yorumlanmamasını söyledi. Cezaevinde inançlarını ve onurlarını sonuna kadar savunacaklarını vurguladı. Hocanın kararlılığı karşısında ürperdi Kayserili. Kariyerini kararlılıkla kapıştırmanın bir anlamı yoktu. Kısa zamanda bir formül bulacağını söylemek zorunda kaldı. Aynı ay içinde B2 ve C2 koğuşundan da tarafsızlara gidenler oldu. Levent Hoca'nın 15 arkadaşıyla elbise eyleminden ayrıldığını duyan Ökkeş Örengül'ü derin derin düşünmeye başladı. Umutsuzluk, umutsuz bir çıkışla umuta dönüştürülebilirdi. Yağmurun beton bahçeye çiselediği şimşekli bir gece eşyalarını çuvala doldurdu. Ümmü türküsünü söylemeye koyuldu Volta'da. Emir dağlarına kara gidelim, ayvadan usandık nara gidelim. Buranın güzeli gönül eylemez, güzeli bol olan yere gidelim. Türküyü duyanlar Ökkeş'in tarafsızlara gideceğini koğuşa duyurdular. Şiddetli yıldırımlar düştü cezaevinin çevresindeki dağlara. Turna çığlıklarıyla döllenmiş taze toprak kokusu sindi betona. B2'liler Örengül'üne tarafsızlara gitmenin insan ruhunda açtığı korkunç tahribatlar üzerine açıklamalarda bulundular. Tarafsızlara her gidişin acı bir çığlık olduğunu, bu çığlığın emeği ve doğayı ifade ettiğini yineleyip durdular. Örengül'ü konuşmaları yeryüzüne zamansız inmiş çıplak bir peygamber duyarlılığıyla dinledi. İleri sürülen fikirlerin derinliklerinde yatan gerçekleri bulmak için büyük bir ciddiyetle düşündü. Tüm koğuşa şu açıklamayı yaptı sonunda. Koğuşunuzu, kokunuzu sevmedim. Tüm ülkede tek bir komün kurmak için mücadele ediyorsunuz ama şu dört duvar arasında bir komün bile kuramamışsınız. Her biriniz bir baş çekiyorsunuz. Ön yargı yumurtluyorsunuz durmadan. Kibirlisiniz. Grup rekabeti yiyip bitiriyor sizi. Bu durumun derinliklerinde yatan nedenler üzerinde günlerce düşünmeniz gerekiyor. İnsanlar konuşmaktan korkuyor. Özgürlüğünü kullanana kulp takıyorsunuz. Ezilen bunu yapmaz, siz yapıyorsunuz. İktidarı almadan önce iyi düşünün. Özgürlüğü rahminde taşımayan disipline karşıyım ben. Hayretten dona kaldı koğuş. Neler söylüyordu bu Allah'ın saf köylüsü? Ariflik damarı mı tutmuştu yoksa? Ne kadar da sakin ve kendinden emin konuşuyordu. Saygınlık, inanç, onur meselesine gelince, bu konularda kimse fazlaca cakcuk etmesin. Direnişçi koğuşlarda kalıp da inancını yitiren adamlar yok mudur? Ben tarafsızlara gitmekle inancımı yitirmem. İnsan inancı kolay kazanılmadığı için, keçinin bir kayadan bir kayaya atlaması kadar da kolay değişmez. Bazı adamlar 9 köyü gezen alaca danalar gibi sağda solda geziyorlar, ileri geri konuşuyorlar. Aslında çok ayıp ediyorlar. Benim inancım Emir Dağı'ndan daha büyüktür. Hiç kimse inancımı söylentilerle sislendiremez. Aslında sisler dağları daha heybetli gösterir. Kaldı ki tarafsızlardaki arkadaşları da merak etmeye başladım. Merakımı doyuran bir adamım ben. Ne yapıyorlar, ne diyorlar, gidip görmem gerekiyor. Müdür Duman Bey dilekçeyi okuyunca sevindi. Örengül'ünü çağırdı hemen. Aferin Ökkeş, büyük adamsın vallahi. Büyük kararlarla şaşırtıyor, şenlendiriyorsun meskenimizi. Ağır kararlı, ağır başlı adamsın. İnşallah bu son olur. Direnişçi koğuşlara dönmezsin bir daha. Andaval iyimser bir suratla Duman Bey'e baktı Ökkeş. Hayatta kesin konuşmam dedi. Kesin olan hiçbir şey kesin değil. Şunu da belirteyim ki tarafsızlarda İstiklal Marşı söylemeyeceğim. Oho diye hayretle koltuğuna yaslandı Duman Bey. Tarafsızlara veremeyiz seni o zaman. Biraz bekle. Levent Hoca'nın arkadaşlarıyla birlikte A1'e verelim seni. A1'lileri B2'ye vereceğiz. A3'teki 15-16 kişiyi de C2'deki boş yerlere yerleştireceğiz. A3'ü tarafsızlar koğuşu yapacağız. Tarafsızların sayısı çok arttı. Direnişçi koğuşlar 4'ten 2'ye inecek. Bir memlekette ne kadar çok tarafsız varsa o memleket o kadar çok ilerler. Tarafsızlık cenneti bir memlekette askeri darbe olmaz. Ökkeş Duman Bey'i dinlemiyordu bile. Ben tarafsızlara Çetin'in yanına gitmeye kararlıyım. Eğer vermezseniz anam avradım olsun ki ölüm orucuna yatarım. Sen beni bilirsin, dediğimi yaparım. Çıldırmışçasına ayağa fırladı Duman Bey. Manyak mısın aslanım sen? Pazarlık mı yapıyorsun benimle, diye bağırdı. Hayır, pazarlık kelimesinden iğrenirim. Pazarın iflah olmaz düşmanıyım ben. Pazar gününden bile maksat tatil değil. İnsanları pazar yerine çekmektir. Beni Çetin'in koğuşuna verin, direnişe mecbur etmeyin. Ökeş'in yüzündeki katı ve korkunç ciddiyetten çekindi Duman Bey. Köylülüğünü ve dikineliğini tüm çıplaklığıyla açığa vuran katı bakışlarına, burnuna baktı. Bu adamı tarafsızlara göndermezsem eğer gider ölüm orucuna yatar belki de. Diğer manyaklar da Ökeş'in direnişini destekliyoruz diye destek grevine giderlerse başımız ağrır, diye düşündü. Bak Ökeş, diye parmağını salladı. Ben seni tarafsızlara veriyorum. Eğer bir daha geri dönersen senin ağzınla konuşayım, anam avradım olsun ki kemiklerini kırarım. Oraya gittiğinde İstiklal Marşı söylemeyeceğini kimseye açıklamayacaksın. Sayım sırasına gireceksin. Herkes söylediği zaman sen de yalancıktan dudaklarını kıpırdatacaksın. Söyler gibi yapacaksın yani, tamam mı? Ben İstiklal Marşı söylemem müdür bey. Allah Allah, belayı berzah mısın oğlum sen, diye bağırdı Duman Bey. Sana İstiklal Marşı söyle diyor muyum oğlum? Dudaklarını kıpırdat. İstersen içinden sana yandım zühdüyü söyle. Dudakların kıpırdasın yeter ki. Ökkeş'e ilk hoş geldin öpücüğünü Tiryaki Cezmi Paşa'yla Cabbar Kesin Söz sundular. Eşyalarını kapı dibinden alıp yatakhaneye gittiler birlikte. Tüm tarafsız solcular Ören Gölü'nün yöresinde kümelendiler bir anda. Hal hatırdan sonra koğuş haberlerine, elbise eyleminin son durumuna geçildi. Elbise eyleminin kısa zamanda çökeceğini iddia etti Muhlis. Çok zararlı bir eylem olduğunu, birçok kişinin tarafsızlaşmasına, giderek devrimci mücadeleden kopmasına yol açtığını söyledi. Muhlis'e anında karşı çıktı Ören Gölü. Elbise eyleminin güzel ve güzelleştirici bir eylem olduğunu, mahkumu ateşe sokup örste dövdüğünü, şah damarlarına su vererek çelikleştirdiğini ileri sürdü. O zaman sen bu güzel eylemi bırakıp niye geldin sorusuna kaşlarını çatarak şu cevabı verdi. Bu eylemi bırakıp buraya geldiğimi nereden çıkarıyorsunuz? Elbise eylemini geçici olarak bırakan ve bu koğuşa gelen benim iskeletimdir sadece. Beynimle yüreğim B2'de kalmıştır. B2'nin nabzında hem de. Bazıları gülümseydi bu söz karşısında, yanındakini dürttü bazıları. Bazıları da göz kırptı keyifle. Ökeşi alıp voltaya çıktı Çetin. Mart ayında garip, yıkıcı bir fırtına esiyordu herkesin ruhunda. Öyle vahşi çöller vardır ki, burada kopan dişi kasırgalar her şeyi silip süpürür. Ama minnacık, narin bir çavdar filizine hükmünü geçiremez. Çünkü o, 14 milyon kökü ve 14 milyar emici kökçüğüyle sıkı sıkıya bağlanmıştır toprağa. Herkesin ruhunu fırtına basmıştı Mart ayında. Fırtına her şeyi silip süpürmüştü bazı ruhlarda. Beklenti ve huzursuzluk almıştı direniş şevkinin yerini. Fırtınaya rağmen bazı ruhlarda çavdar filizi gibi inat ediyordu direniş şevki. Bazı ruhlarda ise fırtına yerini tarafsızlık mertemine bırakmıştı. Damlaları altın gibi ışıldayan coşkun yağmurlarla bereketlendi Nisan. Koğuşları yeniden düzenledi idare. A1'lileri B2'ye aldı. Levent Hoca ile arkadaşlarını A1'e, A3'tekileri ise C2'ye aldı. Yeni tarafsızları A3'e yerleştirdi. Direnişçilerin Levent Hoca ve arkadaşlarına tepkileri sert oldu. Mantar Yakup atıp tuttu bol bol. Hoca ve arkadaşlarını karşı devrimci bir çizgiye kaymakla suçladı. Bir ara köpürdü vahşi boğalar gibi. Şunları söyledi 3. Katranza'dan. Bunlar tükenmiştir. Mum gibi yanarak değil, yakarak tükenmiştir bunlar. Dibini bile, sapını bile aydınlatmayan bu cibilliyetsiz alev, bize karanlığın korkunç gücünü göstermekten başka bir işe yaramamıştır. Her ateş karanlığı tutuşturmaz. Bazı ateşler de karanlığa gücünü gösterme fırsatını verir. Bunları söyledikten sonra sırtını yastığa dayadı Mantar Yakup. Nasıl olsa kimse karşı çıkmayacaktı. Stresini attığı inancıyla derin bir oh çekti. Arkadan atıp tutmanın ferahlatıcı, tatlı bir şey olduğunu düşündü. Oh be, ne güzel konuştum. İyi bindirdim garibim hocaya diye iç geçirdi. Gitmekle şahane bir iş yaptılar aslında. Şu baş belası, mantıksız direnişin çöküşü yolunda önemli bir adım attılar. Bizi batağa soktular pezevenkler, göz göre göre. Sigarasız, mektupsuz, vitaminsiz, yara aç bıraktılar. Anamız babamızla bile görüşemiyoruz bir yıldır. Dilerim yaza kadar iflas eder bu komedi. Mantar Yakup'un çıkışlarına illet oluyordu Veli Pırlanta Göz. Dayanamıyor, müdahale etmek zorunda kalıyordu bazen. Yeter Yakup, çek şu sivri kazığını direnişin böğründen. Gidenlerin yarısı hep senin gibi konuşuyordu bir zamanlar. Sivriliğe hiç gerek yok. Sivriliğin üzerine kurulmamış yaşamın diyalektiği. Levent Hoca ve arkadaşlarının ayrılığı üzerine bir bildiri de B2 koğuşu yayınladı. Direnişçilerin büyük çoğunluğu onayladı bildiriyi. Arkadaşlar, direnişten ilk büyük kopmayı normal karşılamalıyız. Bir yıl önce ülkenin ilk elbise eylemine 200'e yakın bir kitleyle başladık. Haylice fire verdik. Son 20 kişinin ayrılmasıyla yüze indik. Yenilgiden korkmadan direnişi kararlılıkla sürdüreceğiz. Bu direniş ülkede ve cezaevlerinde sürdürülen genel demokrasi mücadelesinin bir parçasıdır. Büyük suskunluğu pranganın ve bilincin en güçlü olduğu yerden parçalamaya çalışıyoruz. Şu anda İstanbul, Buca ve Elazığ'daki direnişlerle birlikte yürüyoruz. Direnişimizin kaderini, direnişi sürdürenlerin bilinç ve irade gücü belirleyecektir. Dış şartlar bu kaderin belirlenmesinde ikinci derecede etkili olacaktır. Birliğimizi güçlendirelim, tayin edici olan biziz. Bizden başka hiç kimse yenemez bizi. Tavasın içi içini yiyordu revir odasında. Yalnızlık bunalımını dayanılmaz hale getirmişti. Burun çekişleri artmış, voltaları bir duvardan bir duvara hızlanmıştı. Pencereye sokuluyor, alnını parmaklıklara dayayarak bahçeye çıkanlardan cezaevi hakkında bilgi alıyor, revire gelen oldu mu duvarı tıklatıyor, gelene geldiği koğuş hakkında ilginç sorular yöneltiyordu. Bazen acı acı gülüyor, konuştuğu kişilere şöyle diyordu. Benim karşı devrimci bir darbeyle koğuştan atılmamdan sonra direniş siperlerinde çözülmeler, çökmeler başladı. Başsız kalan ordular gibi paniklendiler, korkar oldular kendi öksürüklerinden. Aslında onlar beni değil, ben onları koğuştan attım. Kim oluyor onlar, sepet kafalılar? Daha sıçan olmadan çuval delmeye çalışıyorlar. İki fakülte bitirsinler, önce bir babalansınlar bakalım. Bazen de öfkeleniyor, yumruğunu demir parmaklıklara vura vura şöyle bağırıyordu. Zavallı patates böcekleri, tırışka takımı, sonunda elbiseleri giyeceksiniz hepiniz.